Bacaksız Okulda Rıfat Ilgaz
Ayrım 4.
Bu mahallede Paytak Yılmaz'a abi diyen tek kişi Yılık Recep'ti. Neden mi diyordu? İlk önce Paytak Recep'ten 3 yaş büyük olduğu gibi okulda da 3 sınıf ilerideydi. Evleri bitişikti. Sonra Recep, Paytak Yılmaz'ın eskileriyle büyümekteydi. Şu sırtındaki hırka bile ondan alınmaydı. Bunu kimse anlamıyorsa nedeni hırkayı Recep'in annesinin ceviz yaprağıyla kaynattığı için hırkanın soluk yeşil bir renk almasındandı. Sokağın başında hademinin karakola geçmesini bekliyorlardı, bir duvarın arkasına gizlenerek. İyi bulmuşlardı babaş komiser dalgasını. Halil Ürkmez ne yapar yapar başkomiser çağırınca iki eli kanda olsa da koşar giderdi. Uzun süre beklediler. Önce Halil Ürkmez'in öksürüğü vardı, sağlam bir adam sayılmazdı. Kolay değildi yedek bekçilik. Paytak Yılmaz Recep'e, koş şimdi okula dedi. Hacer Hanım şimdi okuldadır. Sor ona babanı, sonra da helaya gidiyorum diye in bodruma. Hadi, yallah, gerisini de bana bırak sen. Yılık Recep okul kapısının bulunduğu sokağa saparken Paytak da arka sokağın yolunu tutmuştu. Gidiş geliş bakımından bu sokak daha da sönüktü. Az ileride mahallenin döküntülerinin atıldığı çöplük vardı. Okulun kömürlüğü bu çöplüğe açılırdı daracık bir kapıyla. Paytak Yılmaz elleri arkasında bir süre bu sokakta gidip geldi. Recep'in okula girme süresi dolduktan sonra da çöplüğe doğru yürüdü. Kömürlüğün kapısını yavaşça itti, tamam aralıktı. Aferin, Yılık Recep dedi içinden. Kıvırdın demek bu işi. Eğer Ferit Küçük Uçman'ı okurken bütün okula ayağa kaldırmazsam bana da şu mahallenin Yılmaz yol açarı demesinler. Kimseye görünmeden ters sokaklardan geçerek bacaksızın evinin önüne çıktı. Üç kısa, üç uzun ıslıkla onu çağırdı. Bir anlaşma vardı aralarında. Bu ıslığı ne zaman kim duysa tüm işlerini yüzüstü bırakıp belli bir yere koşacaktı. Bacaksız annesinin koyduğu çorbayı içiyordu. Islığı duyunca çorbayı yarım bırakıp fırladı yerinden. Annesi arkasından baka kalmıştı. Nereye gidiyordu bu çocuk böyle deli gibi? Arka sokakta buluşunca bacaksız sordu. Nasıl geldim? Tam zamanında değil mi? Evet, tam zamanında dedi Paytak. Çorbayı bile yarıda bıraktım. İyi, öyle olacak işte. Aferin yok mu bugün? Daha dur, yeni başlıyoruz. İşi kıvırabilirsen aferin bile az gelecek. Akmarsık çetesinin ünlü karamelasından tam 3 tane sana. Yaşasın. Şimdi dinle beni. Dinliyorum. Biliyorsun Hacı Kalfa okulunda eğlence var bugün. Biliyorum. Sana iş düşüyor en güvendiğim adam olarak. Hazırım dedi bacaksız. Şu 40 yalan Ferit derler var ya. Söyle gene çantasına taş mı dolduracağım? O kadar zahmetli iş yok bugün. Sadece o şiir okurken sahnede sen... alt üst edeceksin ortalığı. Nasıl, onu söyle bana. Anlatacağım, acele etme. Planlı iş bu. Hacı Kafa okuluna gireceğiz. Nasıl gireriz, alırlar mı bizi? Bütün bizim fesleğen sokağı hep birden içerideyiz. Tam Ferit şiir okurken... Sen bir düğmeye basacaksın, sonra da geldiğin yerden tıpış tıpış çıkıp gideceksin. Bu kadarcık mı? Bu kadar işte. Ben de sandım ki. Gene sandığın gibi olsun. Şimdi başlayalım işimize, yürü gidelim. Arka sokaklardan dolana dolana Hacı Kafa okulunun arkasındaki çöplüğe vardılar. Al şu el fenerini, dedi Paytak Yılmaz. Bu küçük, pırıl pırıl bir el feneriydi. Bacaksız birkaç kez düğmesine dokundu. Şu güneşli günde bile ışığı belli oluyordu. Çöplüğü geçtiler, bodrum kapısına geldiler. Paytak yavaşça itti. Hemen içeri girip kapattılar. Kapının diline kağıt soktuğu için tüm kapanmamıştı. ''Yak lambayı'' dedi Paytak. Lamba yanınca ince bir yol açılmıştı sanki önlerinde. Kömürlüğün kapısından koridora geçtiler. Suyu çekilmiş hamama andırıyordu bu bodrum. Giren çıkan olmadığı için toz toprak içindeydi ortalık. ''Benim eski okulum bu'' dedi Paytak. ''Köşesini, bucağını bilirim. Saklambaç oynardık buralarda. Şurası da sığınak. Çok para dökmüşler buraya savaş yıllarında.'' ''Belli'' dedi bacaksız. ''Bizim evden daha güzel.'' Ama neresinden belliydi güzelliği o da bilmiyordu. Gerçekten de Sayın Sayman'la Mahir Becerikli çok para dökmüşlerdi buraya. Ne yazık ki okul eskimiş, sığınak olduğu gibi kalmıştı. Paytak Yılmaz duvardaki kırmızı bir kutuyu göstererek, "Görüyor musun bu kutuyu?" dedi. "Görüyorum, bir kağıt yapıştırılmış üzerine." "Kağıdın altında da bir düğme, onu da görüyor musun?" "Görüyorum." "Şimdi iyi dinle beni. Tam bir saat sonra oyun başlayacak. Yukarıda, tam tepende. Önce İstiklal Marşı, sonra bir ders sürecek kadar uzun bir oyun. Daha sonra da bizim 40 yılan Ferit. Tam küçük uçman diye şiire başlayınca sen şu düğmeye basacaksın. Uzun bir süre kaldırmayacaksın parmağını. Tepende koşuşmalar olacak. Şu kapıdan pırr, doğru annenin yanına. Başkomiser Nail Bey sorsa bile görmedim, bilmiyorum o kadar. Ben annemin dizinin dibinde oturuyor, çorbamı içiyordum diyeceksin. Anladın mı? Anladım. Anlamaz olur muyum? Kaç para eder? Cümbüşü göremeyeceğim ki ben. Anlatırlar sana bizim çocuklar. Sen şimdiden bu sığınakta kalacaksın. Az sonra bizim çocuklar bu kapıdan girecekler. Gelen konuklara karışıp teker teker sızacaklar içeri. Bacaksız Bahri şöyle bir kendini yokladı. Korkar mıydı burada yalnız kalmaktan? Neden korkacaktı? Elektrik feneri var elinde. Şöyle bir düğmesine dokundu mu, üzerine doğru gelenler tabancasının tetiğine dokundu sanıp kaçarlardı. Tamam mı? Dedi Paytak Yılmaz. Tamam. Gidiyorum ben. Sakın sığınaktan çıkayım deme. Bizimkiler görürlerse seni oyuna çakarlar. Korkmaca yok ha. Şaşırmaca da yok. Çocuksun be. 6. bölüm. Bütün işler tıkır tıkır yolunda gidiyordu. Paytak Yılmaz yanında en azından 20 çocuk, Feslen Sokağı'nı katmış önüne, Gülten de aralarında olmak üzere tümünü önce kömürlüğe doldurmuş, sonra da teker teker konukların arasına karıştıra karıştıra hepsini salona sokmayı başarmıştı. Sanki çocuklarıymış gibi gelenlerin mantolarının, paltolarının eteklerine saklanarak salona giriyorlardı. Biletlere okulun dış kapısında bakıldığı için hiçbir tehlike yoktu. Salona girince de dağınık dağınık oturuyorlar, birbirleriyle hiç konuşmuyorlardı. Konuşmalarının zamanı vardı. İstiklal Marşı ile birlikte Paytak Yılmaz da işini bitirmiş, salonda yerini almıştı. Beşi biletli olmak üzere tam 25 konuk içerideydi. Onlar için düzenlenmişti sanki bu gösterim. Fesleyen sokaklılar bugün 2 dirhem 1 çekirdektiler. En güzel giyineklerini giymişler, en sevimli gülümsemelerini sakınmışlardı. Uzaktan uzağa birbirlerine göz kırpıyorlar, herkesi atlatarak salona girip yerleşmenin tadını çıkarıyorlardı. Şu Paytak Yılmaz gerçekten becerikli çocuktu. Nasıl kıvırmıştı bu zor işi? Acaba görevi burada bitiyor muydu? Dobiş Mehmet'le kafa kafaya vermişti ya, demek başka bir oyun sergileyememiş olacaktı. Daha başka ne yapabilirlerdi? Başardığı iş ufak tefek iş değildi ki. Mahir becerikliği müdürü atlatmıştı. Bu kadar yetmez miydi? İşte çıkmıştı sahneye Mahir Becerikli amca. Bu kadar insanın buraya ne amaçla toplandığını anlatıyordu. Hacı Kalfa İlkokulu için büyük bir başarıydı bu. Okulun bahçesinde büyük bir havuz yapacaklardı pek yakında. Ortasına bir fıskiye, böyle diyordu, konduracaklardı. Yaz akşamları mahallenin bütün ileri gelenleri havuzun başına geçip oturabileceklerdi. Bu bir bakıma sayın büyüklerle, sayın seçkinlerle, sayın yetkililerle halkça bütünleşmekti. Okulun böyle kenar bir mahallede oluşu bir bakıma şanssızlıktı ama yönetim kadrosu ne olursa olsun okulun üstünlüğünü ve ününü üstün başarılarla duyurmuşlardı, duyuracaklardı da. Müdür, iş ortağı Mahir Becerikli'den sonra uzun uzun konuşmasa da olurdu. Her şey ortadaydı işte. Ne söylese övünmeden ileri geçmezdi. Temiz bir yuvaydı, görünüyordu. Bu yuvada kötüler barınamazdı. Başını alır kaçardı böyleleri. Paytak Yılmaz sözün burasında biraz alınır gibi olmuştu. Acaba kendisi de başını alıp kaçanlardan olmasındı? Bir bakıma da yanlış değildi hani. Açıkçası barınamamıştı bu okulda. Her gün para, her gün yardım, temiz mendil, yeni ayakkabı, beyaz yakalık, dergi, pul, çiçek, gezi, kılık kıyafet, judo, karate, en sonunda yavru kurt giysileri, 1000 liralık izci takımı. Birden herkes ayağa kalkmıştı. Ne oluyordu? Müdür sahnedeki mavi formalı çocuklarla marş söylemeye başlamıştı. Akortsuz sesiyle herkesten çok bağırabileceğini belirtmek için daha da bağırmak istiyordu ama sesi yetmiyordu. Bundan ötürü üzgün, kaşları çatık, alnı çizgi çizgiydi. İstiklal Marşı'ndan sonra oynansa oynansa İstiklal Piyesi oynanırdı. Paytak Yılmaz bu piyesi bu okulda kaldığı 3 yıl içinde 3 kez gördüğü için bir tat alamaz artık. Görüp ezberlediği şeylere hiç ilgi göstermezdi. Oyunu bir yana bırakmış tavanı inceliyordu. Alarm zilleri, düdükleri bu salonun nerelerine takılmıştı acaba? En az 4 yerde olduğunu 2 yıl önceki denemelerden biliyordu. Hemen her sınıfta, her salonda, her koridorda bunlardan 4'er tane olacaktı. 3'ü büyük zildi, biri de siren dedikleri o sinir bozucu düdüktendi. Okulu Koruma ve Güzelleştirme Derneği bu alarm zillerine, bunlara çan demek daha doğruydu, çok önem vermişti o yıllarda. Valiyi, belediye başkanını bile çağırıp denemeler yapmışlardı. Vali en sıcak kutlamalarla müdürün ellerini sıkmış, bu alarmın bir eşi ne İstanbul'da ne de Balkanlar'da var demişti. Düğmelerin yerini kimse bilmediğinden her önüne gelen parmağını basamazdı tehlike anlarında. Eğer Paytak Yılmaz biliyorsa burada çalışan birinden, elektrikçi olan amcasının oğlundan öğrendiği için biliyordu. Son sıkı yönetimden beri bir deneme bile yapılmamıştı okulda. Paytak bir ara bu oyun ne demek istiyor acaba diye düşünmüştü. Toparlanması zordu. Aklı başka şeylerdeydi. İkide bir elektriklere bakıyordu, yanıyor mu diye. Akım yoksa bunca emekler boşa giderdi. İşte çıkmıştı ortaya uçak. Amma da geniş kanatları vardı ha. Bütün sahneyi doldurmuştu, bir uçtan bir uca. Salondaki ışıklar uçağın sahneye girmesiyle kapatılmış, mavi bir ışık verilmişti. Sanki uçak maviliklerde uçuyordu. Koyu mavi giysiler içinde bir pilot girmişti sahneye. Pilotun küçüklüğü uçağı daha da büyütmüştü bir anda. Pilot uçağa doğru yürümüş, yürümüş, adımını tam atacağı sırada uçağın pervanesi büyük bir hızla dönmeye başlamıştı. Pervane bir süre döndükten sonra çıkardığı gürültünün şiir okunmasına engel olacağı düşünüldüğünden gizli bir elin dokunuşuyla hemen durduruluvermişti. 40 Yalan Ferid'in şiir okumasının tam sırasıydı artık. Çarpıntıdan, coşkudan kısılan bir sesle başladı okumaya. Ben küçük bir uçmadım, uçmak istiyor canım. Dokundum bu düğmeye, masmavidir 4 yarım. İşte tam bu sırada dokunmuş olmalıydı düğmeye bacaksız. Okulun her köşe bucağından, salondan, koridorlardan, sınıflardan, odalardan, merdiven başlarından zil sesleri, düdük sesleri, siren çığlıkları yükseliyor, ortalığı çın çın çınlatıyor, sinirleri alt üst ediyordu. Gerçekten alarm mı verilmişti yoksa sahneye konulan oyunun bir parçası mıydı bu sinir bozucu sesler? Yok hayır, bir tehlike olamazdı. Ama neden sürüp gidiyordu bu alarm, ziller, düdükler neden durmadan çalıyordu? Hayır hayır, bir tehlike vardı okulda. Kaçmalı, bir an önce kurtulmalıydı. Ön sıralarda oturanlar kalkmışlardı bile. Birbirlerini itip kakıyorlardı. Başkomiserin tam kendini göstereceği zamandı. Salonun kapısında durmuş kimseyi dışarı çıkarmıyordu. Herkes yerine, kimse çıkamaz salondan. Müsamere bitmeden nereye? Sonra kütküt atan yüreğini bir eliyle bastırarak. Sayın misafirler dedi, buyurun yerlerinize. Tam bu sırada alarmda durmuştu. Söz mahir beceriklinin de artık. Sayın konuklarımız diye seslendi ayaktakileri. Buyurun oturun yerlerinize, oturun da işimize devam edelim. Müdür de kendini toplar gibi olmuştu. Evet sayın konuklarımız dedi, bu alarm oyun gereğidir. Bilindiği gibi tek bir uçakta olsa uçak göründü mü böyle alarm düdükleri çalacaktır. Küçük uçmanımız hepinizi korkutmuşa benziyor. Rica ederim kendinize gelin artık. Asıl kendine gelmesi gereken kendisiydi. Benzi kül gibiydi. Yüreği hala küt küt atıyordu. Bizim yürekli uçmanımız da apışıp kalmış, incecik sesiyle durmadan bağırıyor, ağlıyordu. Anne, neredesin anneciğim? Beni al buradan. Annesi şaşkın koşmuştu sahneye. Bu alarmın neden verildiğini pek kestiremediği için ne yapacağını da şaşırmıştı. Sus oğlum, diyordu. Ne var korkacak? Bak amcalar, teyzeler geçtiler yerlerine. Hadi bakalım sen de topla kendini. Koskocaman pilotsun. Ayıp değil mi? Kes ağlamayı. Ne derler sonra sana? Lütfen yerinize. Devam ediyoruz. Müdür herkesi yatıştırmak, biraz da serinletmek için uçağın gizli düğmesine dokunuvermişti. Son hızla dönmeye başlamıştı pervane. Döndükçe yerlerine yerleşmeye çalışanların saçlarını, eşarplarını, atkılarını, eteklerini havalandırıyordu. Şefika derlerde oturup yerleşenler arasındaydı artık. Oğlunun yüzüne sevecenlikle bakıyor, sağlığından kuşkulanacak yönler arıyordu. Pervanenin düğmesinden elini çeken müdür, tamam dedi, küçük uçmanımız şiirin gerisini okuyabilir artık.
Ayrım sonu.